Ayrım 15, sayfa 181. Eda oturma odasında televizyon seyrediyordu. Özenle kurduğu sofrayı kaldırmamıştı. "Yemeğini yemedin mi sen?" diye sordum. "Seni bekledim," dedi. "Edişim, spora gittiğim günler bekleme beni demedin mi? Benim yemek yiyecek halim kalmıyor pek." "Hayret, spor yapan insanlar acıkır genelde. Ama senin kocan özel." Yanına gidip yanağına bir öpücük kondurdum. Yani Yasemin kokuyordu. Eda bir süredir hem giyimine ve makyajına özen gösteriyor hem de tıpkı Handan gibi buram buram Yasemin kokuyordu. "Ne güzel kokuyorsun," dedim içtenlikle. "Senin için. Sen bu kokuyu sevdiğin için." "Ne zamandır düşünüyorum İlhami. Seni çok ihmal ettim. İstemeden seni kendinden uzaklaştırdım. Pişmanım. Çok geç olmadan geri dön." Hayretle karıma baktım. Kabuğuma çekilmem, hayata küsmem için çok değerli, geçerli bir nedenim vardı ama hayatın devam ettiğini gözden kaçırdım bir ara. Kaybolan zamanımızı geri getiremem ama sesi titredi. "Seni kaybetmeyi de göze alamam. Eski hayatımıza geri dönelim İlhami, kaza öncesine." "Eda, beni kaybetmen söz konusu değil. Ben senin kocanım." "Sen iyi bir kocasın. Beni şikayet etmeden çektin. Bana sabır gösterdin." Bir yaş süzüldü yanağına doğru karımın. "Kaybettiğimiz çocuk benim de çocuğumdu. Biz birlikte acı çektik. Ama sen toparlanmasını bildin. Kızımız için, benim için yaptın bunu. Ben matemimi sürdürdükçe acının içinde boğuldum. Arada neleri kaybettiğimi, bizi yıprattığımı fark edemeden. İlhami, karar verdim. Bitti artık. Bir daha üst kata çıkmayacağım. Seanslara da son verdim. Hayatımı geri istiyorum. Kocamı geri istiyorum." Eda'nın önünde diz çöktüm. Kollarımı boynuna doladım. Kedi gibi sokuldu. Başını omzuma dayadı. Şefkatle okşadım saçlarını. "Geri gelemem. Çünkü gitmedim," dedim. "Bir anlamda gittin. Epeydir yoksun. Ben tanımam mı kocamı? Ama inan bana, bunun için ne seni ne başkasını, sadece kendimi suçluyorum." "Eda." Parmağını dudağıma değdirip susturdu beni. "Lütfen İlhami, hesap sormuyorum. Hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Sadece dön bana." "Haydi gel, içeri geçip yemeğimizi yiyelim," dedim ayağa kalkarken. Kollarından çektim karımı. Onu da ayağa kaldırdım. Beline sarılmış, onu yemek odasına doğru yürütürken ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemiyordum. Allak bullak olmuştum. Birden sehpanın üzerinde duran sigara paketi ilişti gözüme. "Eda, kim geldi buraya bugün?" diye sordum. "Kimse." "Handan mı geldi? Nereden çıkartıyorsun?" "Sigara paketinden." "Ondan başka kim içiyor bu zor bulunan ince sigaraları? Kim ha?" "Bir ara uğradı," diye kekeledi Eda. "Ve zehrini akıttı değil mi? Seni kuşkulara saldı. Sen de bir aptal gibi inandın ona. Bu kimsenin yar olamadığı, yalnızlıktan bunalmış, kafasında sürekli kötülük üreten kadına, bu kinci deveye inandın. O yüzden bütün bu sözler, öyle değil mi?" "Neler söylüyorsun İlhami?" "Doğruyu söylüyorum. Kim bilir neler soktu aklına, ne fesatlar. Niye bu kadar nefret ediyorsun Handan'dan? Ne yaptı sana?" Karımı kollarından tutup sarsaladım. "Bana değil, sana yapıyor yapacağını. Mutsuzluğunun, yalnızlığının acısını senden çıkarıyor. Farkında değil misin sahip olduğun her şeyi kıskandığına?" "Sen aklını kaçırmışsın," dedi Eda. "İş yerinde ortağınla bir sorunun varsa orada hallet. Beni karıştırma. Zavallı Handan aramızın düzelmesi için elinden geleni yapıyor. Bana kendimi toparlamamı, kendime bakmamı, berbere gitmemi, makyaj yapmamı, hatta seanslara gitmememi de tavsiye eden hep o. Senin yeniden eve kendime bağlamam için yol gösteriyor bana. Bizim iyiliğimiz için. Kötülük asıl senin içinde." Eda kendini benden koparıp odasına yürüdü hızlı ve kapıyı küt diye çarparak kapattı. Yemek odası ile oturma odasının arasında kala kaldım. Handan'ın büyük bir ihtimalle ben göreyim diye sehpada bıraktığı sigara paketinin benimle alay edercesine bana göz kırptığına o anda emindim. Deliriyor muydum acaba? "Karımdan uzak dur," dedim ona. "Acılar sabırsızdır. Kolayca eskirler sanırdım. Bir türlü almıyor aklım. Nasıl da yanılmışım." Tekin Gönenç. Ertesi sabah her zamankinden daha erken gittim yayın evine. Nadide benden önce gelmiş, gazetelerde bizi ilgilendirebilecek haberlerin altını kalın kırmızı kalemle çiziyordu. "Bana fincan kahve koyu olsun lütfen Nadide," dedim. "Handan Hanım gelince de haber ver. Erkencisiniz efendim. Kahvaltı etmediyseniz size simit aldırayım." "Kahvaltı ettim, sağ ol." Odama girdim. Odayı bir aşağı bir yukarı arşınlayarak Handan'a söyleyeceklerimi kendi kendime tekrar ettim. Nadide kahvemi getirdi, bir sigara yaktım. Kahvemden bir büyük yudum aldım. Ağzımın içini, boğazımı yakarak indi mideme sıcak kahve. Yaksın, hatta beter olayım. Kendini sıkıntıyı, derdi, huzursuzluğu kırmızı mühürlü davetiyeyle davet eden ahmak ben. Rahmetli dedem geldi aklıma. Yıktın perdeyi, eyledin viran derdi başını benim gibi belaya sokanlara, hacivatın sesini taklit ederek. Handan'la yaşadıklarımızı ona aşık olsam, ondan hoşlansam bağışlayabilirdim. Sarhoşken yapılmış bir hatayı gereksiz yere tekrarla, uzat. Şimdi de içinden çıkmak için kıvran dur bakalım. İkinci sigarayı yakmadan bir yudum daha kahve içtim. Bu kez yanmadı boğazım. Ilımıştı kahve. Elimde sigaramla pencerenin önüne yürüyüp camı araladım. Dışarıda ipil ipil bir yağmur başlamıştı. Tam ahmak ıslatandı, bana layık. Bunları düşünürken kapımın açıldığını duymamıştım. Beni buyur musun, dedi Handan. Döndüm, odanın ortasında duruyordu. Estağfurullah, Nadide geldiğini haber verince uğrayacaktım odana. Ben sana geldim. Ne vardı, ne söyleyecektin? Otursana, dedim yazı masamın karşısındaki kanepeye işaret ederek. Karşılıklı oturduk. Dün bize gitmişsin Handan. Eda'ya uğradım, evet. Neler anlattın ona? Hangi konuda? Sen biliyorsun hangi konuda. Bilmiyorum İlhami, bana ne söylemeye çalıştığını hiç bilmiyorum. Daha açık olur musun lütfen? Karımla benim hakkında konuşmazsan minnettar olurum. Senin hakkında niye konuşayım ki? Eda'nın aklına fikirler sokarak bana kızgınlığını lütfen ondan çıkarma Handan. Handan ayağa kalktı. Sen beni ne zannediyorsun be? Karına seni şikayet ettiğimi sanıyorsun? Ya da aramızdaki ilişkiyi anlattığımı mı? Aramızda bir ilişki yok ki. Artık yok. Ama olsaydı da söylemezdim. Bunca zamandır söyledim mi? Onunla hiçbir sorunum yok benim. Neden ona süslenip püslenmesi ve bana sahip çıkması için baskı yapıyorsun o halde? Ben sadece aranızı düzeltmeye çalışıyorum. Evliliğinizi kurtarmaya, aranızı yeniden bulmaya... Dur, dur, dur. Handan, biz dargın değiliz. Boşanmıyoruz. Ayrılmayı aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Ama sevişmiyorsunuz, yatmıyorsunuz. Nereden biliyorsun? Eda mı söyledi? Handan yerine oturdu, bacak bacak üstüne attı. Hayır, sen anlattın, unuttun mu? Bir gece salya sümük ağlayarak anlattın. Çok sarhoştum, yoksa asla yapmazdım. Ama yaptın. Tamam, yaptım. Şimdi senden tüm anlattıklarımı unutmanı rica ediyorum. Yalvarıyorum unutman için. Çünkü sen aramızı bulmaya çalıştıkça Eda hayatında biri var zannediyor. Yok mu? Lütfen Handan. Yok muydu? Bunu da mı inkar edeceksin? Yoksa ben mi bir hayal gördüm onca zaman? Bir hayaletle mi seviştim? Vardı. Sen vardın. Asla inkar etmiyorum. Ama bitti Handan. Eda'yı incitme. Ona önerilerde bulunma, nasihat etme. Bunlar onu endişeye sevk ediyor. Beni de azıcık düşünsene. Seni de düşünüyorum. Sen benim ortağımsın, yakın arkadaşımsın. Asla sevgilim olmamalıydın. Bu sana büyük haksızlık oldu. Çünkü ben evliyim. Şu andan itibaren Handan, ne olur eski günlerimize geri dönelim. Yine dost, arkadaş, anlaşan iki ortak olalım. Çok sarhoş olduğum o gecenin öncesindeki gibi, lütfen. O işte mümkün değil. Çünkü yaşananlar yaşandı. Pekala, o halde beni hayalinde kurguladığın sevgililerimden kurtarmak için Eda'yı kullanma. Küstah, dedi Handan. Kalktı, parmağını burnuma doğru salladı. Ben de kalktım ayağa. Ben de parmağımı onun burnuna doğru salladım. Bu ortaklık devam etsin istiyorsan karımdan uzak dur. Şunu da kafana sok. Hayatında başka bir kadın yok. Handan kapıya yürüdü. Elini tokmağa koyup bana döndü. Gözleri çakmak çakmaktı. Sen de şunu kafana koy, İlhami Bey Hazretleri, dedi. Bizim ortaklığımız tek ilişkimize benzemez. Senin istemenle ya da tehdidinle bitmez, bitemez. O odadan çıktıktan sonra dedem sanki yukarıdan beni seyrediyormuş gibi havaya bakarak, başıma geleni gördün mü dede, dedim. Bak işte, ben de yıktım perdeyi, eyledim bir an. Bu işin altından bakalım nasıl kalkacağım. Ruhlardan medet umduğu için kızdığım karım beni şu anda görse ne derdi acaba? Tersine akardı hep içimin ırmakları. Köpüren simsiyah saçlarınla günler boyu koşuşup durdun içimin aykırı ırmaklarında. Tekin Gönenç. Kızımızı karşılamaya her zamanki gibi Eda ile birlikte gittik. Derya bu sefer bize sürpriz yapmamıştı. Saçları kendi rengindeydi. Kulağındaki küpeler duruyordu ama burnunun yanındaki minik halkası çıkmıştı. Üzerinde normal bir blue jean vardı. Dönüş yolunda mutlu aile görüntüsü içinde sahil yolundan şehre doğru gelirken, anne senin için birkaç restorana rezervasyon yaptırdı, dedim. O çok sevdiğin güzel manzaralı lokantaya. Sonra baba, ben buradaki arkadaşlarımla konuşayım önce. Belki onlarla da program yapmışlardır. Çakışmasın. Okuldan arkadaşların mı? Yok canım, Bora'nın tanıştırdıkları. Biliyorlar mıydı geleceğini? Bora'ya mail atmıştım. Ya, yanıtladı mı bari? Sen gelince bakarız diye yazdı. Bak hele, dedim içimden. Bak hele. Bana hiç bilgi vermedin Bora Bey. Mikla'ya zar zor yer buldum. Dünyada iptal etmem, dedi Eda. Canım, olmazsa Bora'yı da davet ederiz, dedim. Arkadaşların hepsini götürecek halimiz yok ama Bora gelebilir. Eve varınca arayacağım zaten onu, dedi Derya. Eve vardığımızda odasına kapandı telefonlarını etmek için. Kızımın kapısının önünde dikilip ne konuştuğunu duymak istedim. Hatta bir an içeri girmeyi dahi düşündüm. Sonra kendimi Handan'a benzetip vazgeçtim. Salona gelip bir viski doldurdum bardağıma. Hayrola, biraz erken değil mi, dedi Eda. Baksana, bize hiç yüz vermiyor bu yine. Verir verir. O aşık şimdi. Etsin telefonunu da rahatlasın. Aşık mı? Bora'ya aşık ya. Yok artık. Deve. Hoşlanıyor dersen anlarım. İyi anlaşıyorlar dersen onu da anlarım. 3 gece çıkmakta aşık mı olunurmuş? Hem bakalım Bora ona aşık mı? Bora istiyor mu böyle bir ilişkiye girmek? Belki Bora başkasına aşık. Ne oluyorsun yahu? Bu kadar kızacak bir şey yok İlhami, dedi Eda. Ah bu kız babaları. Kıskançlıktan gözünüz dönüyor değil mi? Kıskançlıktan gözüm dönüyor, evet, dedim. Her şeyden habersiz, bir su damlası gibi temiz ve masum karıma. O zaman sana tavsiye edeyim, kıskançlıktan vazgeç. Kızım büyüdü, onun da bir sevgilisi olacak. Aşık olacak, flört edecek. Benim yayın evimde çalışan biriyle değil. Nedir bu yayın evindekilerle sorunun senin? İlhami çok yoruluyorsun. Bir de spor çıkarttın şehrin ta öteki ucunda. Sinirlerin yıpranıyor. Olur olmaz şeylere kızıyorsun. Eda, kızımızın benim bir elemanımla gönül macerasına girmesini doğru bulmuyorum. Bu Bora'yı sen müsaade etmedin mi Derya'ya? Şimdi ne değişti? Ben onu kızıma kavalyelik etmesini istedim sadece. Sevgilisi olmasını değil. Karımın bana kaş göz işaretiyle sustum. Başımı çevirdim. Derya arkamda duruyordu. Baba Bora benim sevgilim değil, dedi Derya. Siz neyin kavgasını yapıyorsunuz ikiniz? Doğru olanı budur. Yani Bora'nın sevgilinin olmaması. Konuştun mu Bora'yla? Konuştum. Yarın akşam beni yemekten sonra alacak, müzik dinlemeye gideceğiz. Benim lokantalara rezervasyon yaptığım günleri unutma sakın, dedi Eda. Bir de aile yemeği yiyeceğiz çarşamba günü. Büyükannenlerinle birlikte. Biz zaten gece 11'den önce buluşmayacağız, dedi Derya. Öyle sabahlara kadar sürtmek yok, dedim. Saat en geç 2'de dönersin evine. Bakarız, dedi Derya. Bora'nın sevgilim olmasına gelince henüz değil ama buna hazırlıklı ol baba. Ondan hoşlanıyorum. Bu ne terbiyesizlik Derya? Babayla böyle konuşulur mu? Ben sadece dürüst davranıyorum. Önce saygılı davran. Benimle yüz göz olma. Ben 18 yaşındayım. Evlenmek için dahi izne ihtiyacım yok. Ben reşitim. Reşit olmanın paranı kazanana kadar sana bir faydası yok. Şu kapıdan çıktın mıydı bineceğin taksiyi R harfiyle ödeyemezsin. O halde üniversiteye gitmem, bir iş bulur, hayatımı kazanırım. O ana kadar lafa hiç karışmamış olan Eda sesi titreyerek sordu. Kızım evlenmeye falan mı niyetlendin yoksa? Hayır, dedi hırçın kızım. Sadece sizin bana hükmetmemenizi istiyorum. Seçtiğim arkadaşlara, seçeceğim sevgiliye karışmayın. Bunun bedeli hayatımı kazanmakla ben varım. Sana karışmak gibi bir niyetimiz yok. Ama anne babama baksana. Baban son zamanlarda asabi biraz. İşinde sorunlar varmış. Üstüne alınma be boşum. Ben yerimden kalkıp içkilerin durduğu büfeye yürüdüm. Hem bu konuşmaya bir son vermek hem de viskimi yenilemek için. Eda peşimden geldi. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Daha gelişinin 1. saatinde uğraşma çocukla, diye fısıldadı kulağıma. Biraz ileri gittiğimin ben de farkındaydım. Canım sıkılmıştı. Sesini duymak için mi yoksa kızımı zapturap keyfim yerine gelmişti. Derya'nın her türlü kaprisini, şımarıklığını sükunetle karşılayacak kıvama ermiştim aniden. Yarını iple çekmeye başladım. Bora'yla buluşacağım günlerin bir gece öncesinde aşk üzerine kafa yorardım hep. Raflardaki kitaplarını karıştırır, aşka dair şiirler, aşkla ilgili deyişler bulur okurdum. Ben baştan başa aşka kuşanmamışsam, geçmek bilmezdi zaman. Gece uzardı, yine öyle yaptım. Ana kızı oturma odasında baş başa bırakıp kütüphaneme uzandım. Rüzgarla bütünleşmek, insanın ahlaki yargılardan arınıp dünyayı evi olarak hissetmesidir, diye yazmıştı bir yazar. Ustam Rüzgar adını verdiği kitabında, rüzgara uyumayı reddeden bir denizci, görme, düşünme, hissetme ve içine düştüğü açmaza karşılık verme yeteneğinden yoksun kalır. Ertesi sabah Bora kanepede başı kucağımda uzanır, ben de onun saçlarının içine şefkat terpilmiş bir tutkuyla karıştırıp dururken, belleğindeydi bir gece öncesinde okuduğum bu satırlar. Düşündüm ki aşk da aynı rüzgar gibiydi. Ona boyun eğmek, onunla bütünleşmek şarttı. Karşı koymak imkansızdı. Hele de bir Bora'nın şiddetine kapıldıysanız. Biliyor musun Bora, dedim. Derya gelmeden önce çok düşkün olduğum tek çocuğumun varlığıyla seni ikinci plana attıracağını sanıyordum. O varken seni eskisi gibi özlemeyeceğimi, düşünmeyeceğimi, istemeyeceğimi. Öyle olmadı. Kızım bile önüne geçemedi senin. Bora saçlarını okşayan elimi dudaklarına götürüp öptü. Bakalım ne yapacağız bu kızla. Sana tutkun galiba. Değil de öyle zannediyor. İnsanlar kendileri gibi yüreklerinde sır saklayanları sezer ve onlara sempati duyar. Nasıl bir sır saklıyor Derya sence? O da çok küçük yaşta acı çekmiş. Belli ki dışarı vuramamış. Derin bir hüzün var yüreğinde. Ben o hüznü gördüm. Derya da gördüğümü anladı. Elimi Bora'nın saçlarından çektim. Doğruldum kaykıldığım yerden. Konuştunuz mu? Sana kardeşin ölümünü anlattım. Bazen insanlar konuşmaya gerek duymadan da anlarlar birbirlerini, dedi Bora. Kucağımdan kalktı, oturdu. Şimdi birbirimizin gözlerine bakıyorduk. Sevgilimin benden başka biriyle içsel bir bağ kurabilmesi karşısında o kişi kendi kızım da olsa tuhaf bir kıskançlık duydum. Böyle konuşmadan anlaşabildiğin başkaları oldu mu hayatında? Hayır demesini bekliyordum. Ya da evet diyecekse bu kişinin ben olduğumu, kızımın da benim bir parçam olduğundan dolayı onunla iletişim kurabildiğini söylemesini ummuştum. Ama o yine şaşırttı beni. Evet dedi. Sayıları çok değil ama oldu. Anlat bana da öğreneyim nasıl özel olunuyor böyle. İnanmayacaksınız ama o kişiler bakışlarıyla ele verdiler kendilerini. Gözlerinden anladım hep özel olduklarını. Derya da onlardan biri işte. Duygularını o kadar derinde ve uzun zaman saklamış ki, şimdi biraz hırçın olması o yüzden. Vay vay vay, sen neymişsin böyle? Teknik tasarım yerine psikoloji mi okusaydın acaba? Tepkime şaşırdı, kaşları çatıldı bir an. Kimdi o başkaları seni böyle gözleriyle müthiş etkileyen? Tanımazsınız ki. Size bir isimden fazlasını ifade etmezler. Anlatırsan tanımış olurum. Ha, bazı şeyler anlatılmaz dersen o başka. Duymak istediğinizden emin misiniz? Elbette senin için özel olan kimseleri bilmek isterim. İki kişi var ki onlara hayatımı borçluyum diye düşünüyorum. Deme, o kadar yani. Seni ölümden mi kurtardılar? Onun gibi bir şey. Hatta evet. Kitabında bahsetmiyorsun onlardan. Kitapta canımı yakanları yazdım sadece. Unutmak istediklerimi. Onların yeri ise apayrı. Anlatsana Bora, paylaşsana benimle. Konuşmakta tereddüt ediyordu. Ben de dizginleyemediğim kıskançlığın da üstüne gidiyordum. Sevgi paylaşmaktır dedim. İnsanın kendini sevdiğinin önünde hiç gocunmadan ters yüz edebilmesidir ayrıca. Kalktı pencerenin önüne yürüdü. Aramıza mesafe sokup durdu orada. Işığı arkasına aldığı için yüzünün ayrıntılarını göremiyordum. Onu bir ceza hakimi gibi sorgularken. Bu bir erkek miydi? Evet. Nerede tanıştınız? Askerde. Gözümün önünde ince, uzun, kaslı, üzerinde bir gram fazla yağ taşımayan, güneşten yanmış, çevik ve dinç bir erkek resmi belirdi. Avuçlarımın içi terledi. Ben sevgilimin unutamadığı aşkına merhem mi olmaktaydım yoksa? Dişlerimi öylesine sıkmıştım ki çenem acıyordu. Anlat Bora dedim. Senin hayatını kurtaran adamın hikayesini duymak istiyorum. Kurtaran demeyelim de değiştiren, dönüştüren. Onun hayatını değiştirenin, dönüştürenin ben olduğumu sanıyordum oysa. Kulaklarım çınlıyordu. Boğazımdan çıkan sesim bana da yabancıydı. Adeta bir emir tonlamasıydı. Anlat dedim yine. Pencerenin önünde yere oturdu. Dizlerini karnına doğru çekti. Ana karnındaki fetüs pozisyonunu aldı adeta. Sonra belli belirsiz duyulur bir sesle konuştu. Askere gittiğimin ilk ayından intihara teşebbüs ettim ben. Bir kutu ilaç yuttum. Beni baygın bulanlar boğazıma parmak sokup kusturmuşlar, kurtardılar, revire aldılar. Sonra bir süre psikolojik tedavi gördüm. İşte o sıralarda revirde görevli bir uzman doktor vardı. Benimle o ilgilendi. İçimi ilk defa bu doktora döktüm. Önce korkarak, çekinerek, utanarak, bir kere başladıktan sonra ise yüreğimdeki acıların tüm tortularını ortaya saçarak. Beni kusturmak için boğazıma parmak sokmuşlar ya, doktorum da sanki ruhuma bir parmak atmıştı. Ben çektiklerim ayrıntılarıyla boşaltırken beni saatlerce, günlerce dinledi. Çocukluğumdan beri yaşadıklarımın hepsini, babamın tekme tokatlarını, kör hocanın dayaklarını, yıpranmış halılı loş odanın beni boğan havasını, sonra Taci'yi, Taci'nin salyalı ağzını pis kokan nefesini, canımı yakan, yakan, yakan, Taci'nin tehditlerini, Taci'nin ürkütmelerini, korkutmalarını, Taci sonrasını, bu yolun yolcusu oluşumu, bu yolun yolcusu olmanın getirdiği aşağılanmaları ve yanı sıra ayrıcalıkları ki, onlar da ayrıca onuruma yaralar aklıma geldikçe. Ortaokulda, lisede yaşamak zorunda kaldıklarımı, üniversite sınavına giderken zorla askere gönderilişimi ve bardağı taşıran son damla olarak da askerde yediğim dayağı. O her şeyi dinledi büyük bir sabırla. Söyleyecek tek bir lafım kalmayınca sustum. Hakarete uğramayı, hatta tekme tokat hemen askerden atılmayı bekliyordum. Hiçbiri olmadı. Kimse beni aşağılamadı. İlaçlarımı alarak ve günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirdiğim revirde kaç gün kaldığımı farkında bile değildim. Ama doktorum bir sabah geldi. Hafta sonuna çıkışını yazdım dedi. Sonra elini uzatıp yüzüme dokundu usulca. Eli bir an kaldı yanağımda. Sevginin bana ilk deyişiydi bu. Allak bullak oldum, ağlamaya başladım. Ağla oğlum dedi. Göz yaşlarıyla akıt içindeki nefreti, kini, acıyı. Hiç utanmadan ağla. İlaçlarını da 6 ay boyunca sakın ihmal etme. Hepsi geçecek, hepsini unutacaksın. Ben unutsam da bana unutturmayacaklar dedim. Bir gün dönmeyecek miyim köyüme? Babam, kör hoca, Taci orada olmayacaklar mı hayatımı karartmak, ne olduğumu, kim olduğumu hatırlatmak için? Dönme köyüne, başka yere git. Babam arar buldurur beni. Gücü yeter mi koca memleketin seni bulmaya? Onunki yetmez ama ait olduğu cemaat güçlüdür, beni buldurur. Sen bütün kalbinle her şeyi değiştirebileceğine inan, bunu gerçekten istersen başarırsın, dedi bana bu iyi adam.